Ayrım 16, Sarıkamış dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 150. Teğmen Abdülkadir Gürel, Sarıkamış'taki Rus askeri hastanesinin subaylar koğuşunda tifüsten yatıyordu günlerdir. Yüksek ateşinin biraz düştüğü, karabasanlardan biraz kurtulup bilincinin normale döndüğü zamanlar nasıl tutsak olduğunu anımsamaya çalışmış, net bir görüntü yakalayamamıştı. Savaşla ilgili en son anımsadıkları, azap savaşmasında çala kamçı topçulara mevzi değiştirme emri götürürken buzlu bir yamaçta atının kayarak yere düşmesiydi. Yamaçtan aşağı birlikte birkaç kez yuvarlandıklarını, bir ara atın altında kaldığını ve baldırında dayanılmaz bir acı duyduğunu anımsıyordu. Gerisi bir zaman boşluğuydu. Bayılmış olmalıydı, kendini Rus hastanesinde bulmuştu. Kırık kemiğini alçıya almışlar, 3 hafta sonra açacaklarını söylemişlerdi. Alçı söküldükten sonra kemiklerin doğru kaynamadığı anlaşılırsa o zaman kırıp yeniden alçıya alacaklardı. Teğmen Abdülkadir koltuk değneğiyle koğuşları geziyor, tutsak düşmüş yaralı ve hasta Türk subaylarını erlerini ziyaret ediyor, onlara yardımcı olmaya çalışıyordu. Zamanın geçmesini, alçıların sökülmesini hiç istemiyordu. İyileşince Sibirya'daki tutsak kamplarına gönderileceğini biliyordu zira. Bir gün aniden ateşi yükselmiş, kendinden geçmişti. Tifüs. Cephedeyken hastalıkla ilgili hiçbir belirti yoktu. Karabasanlardan kurtulduğu, ateşinin iyice düştüğü gün kendisini ziyarete gelenlere sormuştu. Bugün 26 2. Teşrin 1330, yani 9 Aralık 1914 demişlerdi. Sibirya'da bir deftere anılarını özetlerken başlangıç gününü de 26 2. Teşrin 1330 olarak seçmişti. Tifüse yakalanışını ve yüksek ateşle sayıklarken gördüğü korkulu rüyalardan, yani karabasanlardan, belleğinde yer eden birini şöyle anlatıyordu. Tutsak olmayı hazmedemiyordum, sinirlerim bozulmuştu. Arada sırada bir köşeye çöküyor, olur olmaz şeylere ağlıyordum. Başım da ağrıyordu, sıkıntıdan diye düşünüyordum. Bir gün birdenbire bir titreme geldi, ardından ateş gibi yanmaya başladım. Bağırmış olacağım, beyaz önlüklü bir Rus doktoru geldi. Ateşimi ölçmek için termometreyi ağzıma soktu. O anda termometreyi yutacağım, boğulacağım korkusuna kapıldım, çıkartmak istedim. Doktor ters ters bakınca utandım. Bir Rus'un önünde küçük düşmektense boğulup ölürüm daha iyi dedim. Pisi pisine tutsak olduk, bari ölümümüz yiğitçe olsun. Doktorun üstümü soyup muayene etmesine, etlerimi sıkıp sıkıp bırakmasına ses çıkarmadım. İlgisizmiş gibi davranmak istiyordum. Şöyle bir baktım, doktorun eli büyümüş, neredeyse kapı kadar olmuş, hiç ses çıkarmadım. Karnımda kırmızı lekeler vardı. Doktor yanındakilere tifüs dedi. Anladım, Rusça bildiğime şaştım. Gürül gürül Rusça konuşacağım sanki, öyle bir duygu var içimde. Doktorla sohbet etmek istedim, tifüs dedim. Karşılık vermedi, yüzüme yine ters ters baktı. İyi dedim kendi kendime, suratsız herif, canın sohbet istemiyorsa cehenneme kadar yolum var. Beni alıp bir hamama soktular, bedenimi ateş basmıştı, başım ateş dolu bir mangal gibiydi, omuzlarımın üstünde zor tutuyordum. Çırılçıplak soydular, utandım, ellerimle önümü kapamak istedim. Oramdaki kıllarda bir kıpırdanma oldu, elimin üstüne 2 tane bit çıktı, çok utandım. Bit değil dedim. Beni soyan Tatar yüzlü güldü. Bit yiğidi yerler dedi. Türkçe bilişine sevindim. Kırım Türklerindenmiş. Tifüs geçirmiş, hastaneye bakıcı yapmışlar. Adını sordum, Seyit Ahmet dedi. Seyit Ahmet'e içim ısındı. Ayıp yerlerimi tıraş etti, saçlarımı kesti. Kaynar suyla beni iyice yıkadı. Sabunluyor, sabunluyor, tas tas sıcak su döküyordu. Akan sular kirliceydi. Yine utandım. Bir aydır yıkanamadım dedim. Sıcak su beni kendime getirmişti, sordum. Dinin aşkına söyle, ölücü müyüm? Her tifüslü ölmez. Ben 10 gün kendimi bilememişim, inleyip sayıklamışım. Öldürmeyen Allah öldürmez. Yüreğini berk tutup Allah'ıma sığın. Said Ahmet beni bir koğuşa götürdü yatırdı. Yeniden ateş basmaya başladı. Alnımı boncuk boncuk ter kapladı. Bir baktım Rus çarı gelmiş karşımda duruyor. Ayağımdan kalçama kadar uzanan alçının üstüne bir sürü madalya koymuş. Savaşın en kahraman askeri diye beni seçmişler. Çarın yanında büyük kızı da var, göz göze gelmişiz. Kanım hemen kıza kaynayıvermiş. Çar öteki koğuşlara gitmiş, kızı yanımdan ayrılmaz. Başucuma oturmuş, yanaklarımdan öpüyor, bir türlü bırakmıyor beni. Bir sürü general bize bakıyor, ben de kızın kumral saçlarını okşayıp ağlıyorum. Çar kızına haber göndermiş, kız gitmiyor, bana fena halde tutulmuşmuş. Ben de utanmayı bırakmışım, kıza sarılmış öpüyormuşum. Koca Çar aşkımızı görünce çok şaşırmış. Kızını çağırıyor, kız büyülenmiş gibi gözünü benden ayırmıyor. Çar yanıma geliyor, gözleri yaşlı. Kızımı kendinden soğut, seni serbest bırakırım. Bir araba dolusu da altın veririm. Ben öyle güzel Rusça karşılık vermişim ki, tek kızın başucumda otursun, zincire vur, zindana at beni, kıyamete dek kalırım orada. Bunları duyunca kız iyice sokuluyor bana, gözlerinden seller gibi yaş akıyor, o güzelim pembe yanaklarından aşağı dökülüyor. Aşkımızın büyüklüğü çarı öyle duygulandırmış ki hemen bizi nişanlamış orada. Yarından tezi yok, Osmanlılarla barış yapacağım, düğününüze padişahı da çağıracağım demiş. Bir ara bakıyorum nişanlım gitmiş, çar gitmiş, çılgına dönüyorum. Seyit Ahmet'e soruyorum, anlamıyor kalın kafalı. Olanları bir bir anlatıyorum, o zaman aklı başına geliyor. Gelecekler Abdülkadir Efendi diyor. Nişanlın düğün hazırlıkları için alışverişe gitti. Çar ateş kestirdi. Osmanlı ile barışa oturdu. Ülkeme barış getirdi diye padişah seni paşa yaptı. Düğünden sonra Rusya'da mı otursam, Türkiye'de mi? Buna bir türlü karar veremiyorum. Gönlüm İstanbul'dan yana. Ya kız tarafı buna razı olmazsa? Sonra kızın Müslüman olup olmayacağını sormadan bu işe girmeme de üzülüyorum. Dinimden dönmem derse sonu kötü, ben kızı almam. Çar beni zindana kor, savaşı da başlatır. Benim yüzümden insanlar yeniden birbirini boğazlamaya başlar. İçimi bir sıkıntı dolduruyor, anlatılmaz can havliyle bağırıyorum, Seyit Ahmet! Seyit Ahmet içi kar dolu bir tabakla geliyor, alnıma boynuma kar koymaya başlıyor. Eline vuruyorum, karlar yatağa saçılıyor. Bana bak diyorum, kız Müslüman olmazsa almam, nikahımızı imam kıyacak, git çara söyle. Üzme tatlı canını diyor Seyit Ahmet, kız çarşıya giderken kelime-i şehadet getirtti, Müslüman oldu, yüzünü gözünü örtüp öyle gitti. Seyit Ahmet'in akıllı oluşuna seviniyorum, seni yaver yaptım kendime diyorum. Git Sırmalı Paşa yaveri üniforması bul, giy.
9 Aralık 1914 Genelkurmay'daki Türk subayları günlerdir büyük huzursuzluk içindeydi. Enver Paşa'nın Trabzon'a hareket etmesinden sonra Türk personelin teker teker uzaklaştırılacağı ve yerlerine Alman subayların atanacağı yolundaki söylentiler artmıştı. Genelkurmay'ın tümüyle Almanların eline geçeceği korkusu Türk subaylarını tedirgin ediyordu. Kurmay binbaşı İsmet İnönü, haber alma şube Yarbay Kazım'ı ziyaret ederek şu haberi verdi. Dünkü tarihte Liman Paşa Enver Paşa'ya senin hakkında bir şifreli telgraf çekti. Kazım Bey'i atayalım mı diye soruyor. Telgrafın taslağında Toven ayında imzası var. Yarbay Kazım işin aslını öğrenmek için Yarbay Tovena'yın yanına gitti. Alman subayı olanları gizlemedi. Halil Bey'in kuvve-i seferiyesinden sonra sizin kuvve-i seferiyeniz yola çıkarılacaksa şimdiden tümenin komutanlığını üstüne almanızı General Liman von Sanders uygun gördü. Odasına döndüğünde düşünceliydi Yarbay Kazım. Sonu belirsiz bir serüvene itildiğini seziyordu. Biraz sonra Harbiye Nezareti Müsteşar Yardımcısı Yarbay Fethi Okyar yanına geldi. O da kaygılıydı. Durumu iyi görmüyorum Kazım. Almanların sizi de genelkurmaydan uzaklaştırmaya çalıştıklarını haber aldım. Görevinizden ayrılmayın. Bu adamlar bir şeyler çeviriyorlar.
Süvari keşif kolumuz Akkerman'ın güneyindeki Tuzla kesimine başarıyla çıkarılmıştır. Dipnot: Akkerman, Rusya'da Odessa'nın batısında bir bölgenin adı. Bu kesimde Rus birliklerine rastlanmamıştır. Ele geçirilen iki köylü ile bir Rus askerini savaş tutsağı olarak getiriyorum. Bu kısa telsiz mesajını General Liman von Sanders önüne gelene gösteriyordu. Çıkarma yapılan yerde toplu Rus birliklerinin bulunmayışını, Odessa yakınlarına büyük çıkarma yapılması yolundaki önerisinde ne kadar haklı olduğuna delil kabul ediyordu. Mesaj, süvari keşif kolunu Akerman'a götüren ve karaya çıkartan savaş gemisinin komutanı telsizi göndermişti. Ardından da yola koyulmuştu. Bu akşam İstanbul'a varması bekleniyordu. Keşif kolunun görevi Rusların telgraf hatlarını ve demir yollarını bozmak, önemli kara ve demir yolu köprülerini havaya uçurmaktı. Bu gösteri hareketiyle Türk ordusunun Akkerman ve Odessa bölgesine çıkarma yapacağı kuşkuları yaratılacak, Rusların dikkati Polonya cephesinden ve Kafkaslardan buralara çekilecekti. Böylece bir taşta iki kuş vurulacaktı. Ruslar bu kesime kuvvet kaydıracaklar ve Polonya cephesindeki Alman ordusu biraz rahat nefes alacaktı. Öte yandan Kafkasya'ya yapılacak büyük saldırı da Rusları gafil avlayacaktı. Planlanan hareketin göstermelik olduğu ta başından belliydi. Karaya çıkarılacak süvari keşif kolunun nasıl geri alınacağı, nasıl İstanbul'a getirileceği konusuna gereken önem verilmemişti. Bu intihardan farksızdı. Planı hazırlayan Liman von Sanders bunu pek iyi biliyordu. Süvari kolunun subay ve erleri de kurbanlık koyun gibi öne sürüldüklerini sezmişlerdi. Dün ıssız bir kıyıda karaya çıkılmış, çeki düzen verildikten sonra süvari keşif kolu ilerlemeye başlamıştı. İleri gözetleme görevlisi Rus eri karşısında Türk süvarilerini görünce şaşırıp kalmıştı. Tutsak olduktan sonra saatlerce kendine gelememişti. Uçsuz bucaksız Rus steplerinde bir Türk süvari birliğinin ne işi olabileceğine bir türlü akıl erdirememişti. Sonra tarlalarından dönen iki köylü yakalanmıştı. Onlar da şaşkındı. Hele savaş tutsağı olduklarını öğrenince iyice bocalamışlardı. Savaşın tarlalarına kadar yaklaşmış olmasını hafsalaları almıyordu. Süvari keşif kolu tutsakları kendisini getiren gemiye teslim ettikten sonra içerilere yönelmiş, rastladığı telgraf tellerini kesmeye koyulmuştu. Türk süvarilerinin faaliyetlerini haber alan Ruslar dağınık biçimde bulunan geri hizmet birliklerini harekete geçirmiş, dört bir yandan Türklerin üzerine göndermeye başlamıştı. Ne anavatanla bağlantısı ne de Rus toprakları hakkında bilgisi olan keşif kolu bugün de ıssız Rus steplerinde ilerleyişini sürdürmüştü. Çevresinde oluşan Rus çemberinin giderek daraldığından habersiz, bozacağı demir yolu, havaya uçuracağı köprü arıyordu. Derken birden kendini Rusların kucağında buldu. Her yanlarından kuşatılmışlardı. Türk süvarilerinin çoğu bir tek kurşun atamadan, bir kez kılıç sallayamadan tutsak oldu. Ve çıkarmanın ikinci günü süvari keşif kolu Sibirya'daki tutsak kamplarına doğru yola çıkarıldı. Allah'tan çıkarılan küçük bir süvari birliğiydi. General Liman von Sanders'in önerdiği gibi büyük bir birlik karaya çıkarılsaydı, onun sonu da tutsak kampları olacaktı. Karadeniz'deki Rus donanması yok edilmeden çıkarılacak birliğin sürekli desteklenmesi söz konusu olamayacaktı. Sürekli destek görmeyen bir kuvvetin Rus steplerinde barınması olanak dışıydı.
10 Aralık 1914. Enver Paşa'nın at arabası günde en çok 60-70 kilometre yol alıyordu. Trabzon'dan ayrılalı 2 gün olduğu halde Trabzon-Erzurum yolunun yarısı sayılan Bayburt'a bile varamamıştı henüz. Yol eski çağ kervan izlerini andırıyordu. Hele Zigana geçidinin dik yamaçları bir tek at arabasının rahatça geçebileceği 2-3 metre eninde geçitten bile yoksundu. Üstelik kervan izlerini kar kapatmış, geçilebilen yamaçlar yarı yarıya tıkanmıştı.
Önden giden atlıların kar ezmesinden yararlanılarak ilerleyebiliyordu araba. Atların her zorlanışında araba sağa sola yalpalanıyor, minder ve yastıklara gömülü Enver Paşa bir o yana bir bu yana savruluyordu. Garip bir rastlantı Enver Paşa'nın soğuğu iliklerine dek duyarak sarsıla sarsıla Bayburt'a yaklaştığı saatlerde bir başka başkomutan Rus çarı 2. Nikolas görkemli treniyle Kars'tan Sarıkamış'a doğru yola çıkmıştı. Çar geniş Rusya topraklarındaki yolculuklarını bu özel treniyle yapıyor, gittiği yerlerde çoğu zaman bu trende konaklıyordu. Savaştan önceki yıllarda Avrupa gazeteleri teknik gelişmenin son ürünlerinden biri olarak tanımladıkları treni anlata anlata bitirememişlerdi. Vagonları maviydi ve her vagonun iki yanına altından yapılmış iki kartallı çar arması takılmıştı. Çar'ın ve karısı Çariçe Aleksandra'nın vagonunda geniş bir yatak odası, leylak rengi kumaşlarla kaplı koltuklarıyla Çariçe'nin oturma odası ile yeşil deri sandalyeleri ve maun ağacından masasıyla Çar'ın çalışma odası bulunuyordu. Yatak odasındaki banyonun küveti vagonun tavanına o biçimde tutturulmuştu ki Çar veya Çariçe banyo yaparken tren keskin bir dönemece girse bile küveti dolduran sular sağa sola öne arkaya yalpalanmıyordu. Uzun yolculuklarda beden hareketsizliğini önlemek için bazı spor aletleri konulmuştu vagona. Çar'ın dört kızı ve tek oğluna özel bir vagon ayrılmıştı. Yemek salonu olarak düzenlenen vagonda 20 kişilik yemek masası, 3 ocaklı mutfak, buzluk ve şarap deposu vardı. Öteki vagonlar çocukların öğretmenlerine, uşaklara ve hanedanın sürekli hizmetinde bulunanlara ayrılmıştı. Ne var ki giderek güçlenen komünist devrimcilerin saldırısından korunmak için bu trenin dış görünüşü aynı olan bir ikincisini yaptırmak zorunda kalmıştı Çar. Rusya'nın toplam 12 bin kilometreye varan yalnızca Ural dağlarından başlayıp Sibirya'yı aşarak Vladivostok'ta Japon denizine ulaşan Trans-Sibirya demir yolu 7603 kilometreydi. Demiryolu ağının her yerinde rayların altına dinamit yerleştirilip yerleştirilmediğini, bombalı saldırı olup olmayacağını denetlemek kolay değildi. Bu nedenle iki tren birkaç kilometre aralıkla birlikte yolculuk yapar, her istasyonda birbiri bir öteki öne geçerdi. İstasyon görevlileri bile Çar'ın hangi trende olduğunu bilemez, böylece onu öldürmek isteyenler şaşırtılmak istenirdi. Belki de ilk kez Çar gerçek treniyle yolculuk yapıyordu. Rusya Almanya ile savaşa girmiş, devrimciler de dış tehlike geçinceye kadar eylemlerine ara vermişlerdi. Buna güvenen Çar tek trenle cepheleri gezmeye çıkmış, yolculuğunu gizlememiş, üstelik halkın yurtseverlik duygularını kamçılamak için geçeceği büyükçe kentlerde törenler yapılmasını istemişti. Önce Almanlarla savaşılan Polonya cephesini ziyaret etmişti. Gidiş ve dönüşte demir yolu boyunca halka görünmüş, cephedeki askerlerin arasında dolaşarak onları yüreklendirmişti. Okumuşlar dışındaki geniş halk kitleleri onu Batyuşka yani küçük baba biliyor. Ortodoks kilisesinin yüzyıllardır sürdürdüğü aşılamayla halk ona kutsal bir varlık gözüyle bakıyordu. Bu yolculuğun halkı ve askerleri iyice coşturduğu anlaşılınca Çar Türklerle savaşılan öteki cepheye Doğu Anadolu'ya gitmeye karar vermişti. Bu kez de karısını ve çocuklarını yanına almayacaktı. Aralık ayı başlarında Polonya cephesinden ayrılan Çar uzun bir yolculukla Kars'a gelmiş, bugün de demir yolunun son durağı olan Sarıkamış'a hareket etmişti. Çar karısına yazdığı mektupta Kafkasya'daki yolculuğunu şöyle anlatıyordu. Bir yandan yüksek dağlar, öte yandan bozkırlar uzanan tablo gibi güzel yerlerden geçtik. Her istasyon halkla doluydu, binlerce insan. Hazer Denizi boyunca yol aldık. Mavi suları seyretmek gözleri dinlendiriyor. Bu uçsuz bucaksız mavilik bana Karadeniz'i anımsattı. Güneş altında ışıldayan Karadeniz ise Kafkas dağlarının biraz ötesinde.
Çarkuban'da Kazak köylerini geçerken halktan gördüğü yakın ilgiden çok duygulandığını ve meyve bahçelerinin güzelliğine hayran kaldığını uzun uzun belirttikten sonra şöyle diyordu. Kazaklar yakında zenginleşecekler. Her şeyden önce aklın alamayacağı kadar çok sayıda küçük çocukları var. Geleceğin sadık yurttaşları ve askerleri. Bütün bunlar içimi neşeyle ve Tanrı'nın yardımına olan inancımla dolduruyor. Rusya'da var olan bu değerler nedeniyle geleceğe umutla ve güvenle bakıyorum. Sonra uzun tren yolculuğu sırasında yaptığı sportif hareketleri belirterek mektubunu bitiriyordu. Sallanma trapezim çok pratik ve yararlı olduğunu kanıtladı. Birçok kez sallandım. Özellikle yemeklerden önce tırmanma hareketleri yaptım. Gerçekten olağanüstü bir gereç. Hem kan dolaşımını hızlandırıyor hem de bütün organlarımı harekete geçiriyor. 16. ayrımın sonu. Sayfa 159.